Ayrım 6.
İlknur Özdemir, Bez Bebek. Büronun kapısını çekinerek açarken, "İnşallah yemek tatilindedir," diyorum içimden. O kadının gözlerini bir kez daha üzerimde hissetmek istemiyorum. Bana gelen paketi almak üzere buraya ne zaman uğrasam, gözlerini üzerimden hiç ayırmaz. Sanki gelen pakette ne olduğunu yüzümden anlayabilecekmiş ya da düşüncelerimi okuyabilecekmiş gibi uzun uzun bakar bana. İçten içe sinirlenir, huzursuzlaşır, yasak bir şey yapıyormuşum gibi tedirgin olurum hep. Yasak değil yaptığım ama tuhaf bir gizliliği var belki. Var evet ama bundan ona ne? Ne çare ki orada? Hatta bir tek o var burada. Amirleri olduğunu sandığım iri yarı adam camlı bölmeyle ayrılmış yerinde yok bugün. Yanındaki sandalye de boş. Zayıf, esmer kız ve dağıtımdaki çocukların bir kıçı yemeğe çıkmış olmalılar. Kadın sanki o saatte geleceğimi bilmiş ve yemeğe çıkmaktan vazgeçmiş. Elinde bir dergi, masasının başında oturuyor. Derginin sayfalarını dalgın dalgın çeviriyor. Kapının sesini duyar duymaz başını kaldırıyor. Beklenti dolu gözlerini yüzüme çeviriyor yine. Duruyorum. Sesimi bulmaya çalışıyorum. "Ben," diyorum soğuk soğuk. "Şey, paketim varmış. Telefon etmiştiniz de." "Evet, evet, arayan bendim. Yine paket geldi size," diyor merakını gizleyemeyen bir sesle. "Bir dakika oturun da işleminizi yapayım. Bir şey alır mıydınız?" Bu gereksiz nezaket gösterisi beni şaşırtıyor. Burada böyle bir adet yok ki. İnsanlar gelir, paketlerini alır, belgelerini imzalar ve giderler. Çoğu kez görevlilerle aralarındaki konuşma bir iki cümleyi geçmez bile. Benim gözümde de orada çalışanların masalardan, sandalyelerden, dolaplardan pek bir farkı yok. Anlam yüklemem o insanlara. Benim için önemli değiller. Olmaları da gerekmez zaten. Kapıdan çıktığım anda içeridekileri aklımdan silerim. Bu yüzden kadının gereksiz ilgisi ve nezaketi beni rahatsız ediyor. Zaten bugüne kadar hiç böyle ikramda bulunmamıştı. Bir an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kabalık etmek istemiyorum ama durup dururken onunla bir yakınlık kurmak niyetinde de değilim. "Teşekkür ederim," diyorum. "Hiç zamanım yok." O anda telefon çalıyor. Almaca uzanırken konuşmanın arasına giren bu ses için özür dilermiş gibi hafifçe gülümsüyor. Telefonu masaya bırakıp ayağa kalkıyor. Çelik dolaptan bir dosya alıp dönüyor. İçinde çabucak bir şeyler arıyor. Kısa boylu olduğunu o zaman fark ediyorum. Hem de dikkati çekecek kadar kısa boylu. Dizlerinin üstüne kadar inen hırkası da onu olduğundan daha kilolu ve daha kısa gösteriyor. Elleri şaşılacak derecede küçük. Tahminime göre 55 yaşlarında olmalı ama oldukça dinç görünüyor. Onu ilk kez böylesine uzun uzadıya inceliyorum. Telefonu yanıtlayıp kapattıktan sonra bana dönüyor. "Sizi beklettim, kusura bakmayın. Keşke otursaydınız." "Önemli değil," diyorum. Acelem olduğunu, onunla hoşbeş etmeye hiç niyetim olmadığını hissetmesini istiyorum. Kalkıp raflı bölmeye doğru yürüyor. "Size gelen paketler hep aynı boyda oluyor. Tanıyorum artık," diyor. Bir şeyler söylememi bekliyor gibi sanki. Başımı sallamakla yetiniyorum. Bir kez de bu tuhaf ilgisini ben paket gönderirken göstermiş. "Hep aynı adres, aynı kişi değil mi?" diye sormuştu. Uzattığı kocanı imzalıyorum. İyi günler dileyip çıkıyorum. İlgisinin bana mı yoksa paketlerin içindekilere mi yönelik olduğunu anlayamamıştım. Çünkü bir yıldır düzenli aralarla olmasa da aynı kişiye paket gönderiyordum. Ve ondan da bana paket geliyordu. Aslında merakının uyanmış olması doğaldı. Kadının ilgisi canımı sıkmıştı ama paketi bir an önce açma isteği bu sıkıntıyı unutturuyor bana. Her zamanki gibi deniz kenarındaki parka yöneliyorum. Bu saatte orası hemen hemen boş olur. Ne okul çocuklarının gürültüsü, ne gençlerin kahkahaları, ne de bebeklerini hava almaya getirip orada buluşan annelerin sesleri duyulur. Bir banka oturur, o dingin ve sessiz ortamda, insanlardan, kentin gürültüsünden uzakta paketimi açar, o gizemli anın tadını çıkarırım. Bu kez de öyle oldu. Denize karşı bir banka oturdum. Kadınlar sokaklarda sigara içmez kuralını kulak ardı edip önce bir sigara yaktım. Her zamanki gibi heyecanlanmıştım yine. Paketin bantlarını beceriksizce söktüm. Kalın kağıdı yırtmamaya çalışarak açtım. Bu kez kitap göndermemişti. Bir resim çerçevesi çıktı paketten. Bordolu, yeşilli, orta boy, deri bir resim çerçevesi. Rengi yer yer atmış, kimi yerleri de aşınmıştı. Üzerinde ne bir işaret ne de not vardı. Paketin içindeki mektubu o sırada fark ettim. Her zaman olduğu gibi açık sarı bir kağıda, seyrek satırla ve düzgün bir el yazısıyla yazılmıştı. Yine imzasızdı. Sevgili dost diye başlıyordu. Bu çerçeveyi sana neden gönderdiğimi düşüneceksin. Onu tanıyorsun ama doğal olarak hatırlamıyorsun. Hatırlaman için sana yardım etmeyeceğim. Bunu senin başarman gerek. Bu mektubu deniz kenarındaki o parkta okuyacağını biliyorum. Havalar soğuyana kadar o parkın senin için bir sığınak olduğunu da. Benim yaşadığım kentte deniz yok, biliyorsun. Olsaydı da bir şey değişmezdi. Ne denizler giderebilir yalnızlığımı, ne de anılar. Birden gözetleniyormuşum duygusuna kapılıyorum. Bu sessiz parkta dikkatimi dağıtan bir şey var. Ürperiyorum. Dönüp arkama bakmak, herhangi bir insanla karşılaşmak istemiyorum. Ama gözleniyormuşum duygusu paketle aramdaki büyüyü bozuyor. Sanki yabancı biri mahremiyetime giriyor. Çerçeveyi aceleyle kağıda sarıyorum. Parktan çıkarken tedirginim. Peşimde biri mi var? Başımı çevirip bakmalıyım. Emin olmalıyım. Duruyorum. Bir şey unutmuşum gibi hızla geri dönüyorum. Kimse yok. Karşıdan genç bir kadın geliyor. Elinden tuttuğu küçük kız çocuğuna bir şeyler anlatıyor. Daha ileride akasya ağacının altında oturan ayakkabı boyacısı çocuk denize bakarak sigara içiyor. Ne gözetleniyorum ne de izleniyorum. Beni tedirgin eden şey dostun gönderdiği çerçeve mi yoksa bilmece gibi mektubu mu? Bir banka oturup ikinci sigaramı yakıyorum. Çerçeveyi daha dikkatle inceliyorum. Bunun dosta ait olduğunu, uzun süredir içinde duran resmi çıkarıp boş çerçeveyi gönderdiğini düşünüyorum. Peki ama neden? İşin püf noktası da resimde olmalı. Belki de onun fotoğrafıydı. Birbirimizi tanıyoruz. O benim kim olduğumu biliyor ama kendini gizliyor. Çok merak ediyorum ama oyunu bozmamak için de hiçbir şey sormuyorum. Bir yıl kadar önce evimden telefonla aramıştı. Sesi yabancıydı. Kibar konuşuyordu. Son derece etkileyici bir ses tonu vardı. Adımı söylemiş, çevirdiği numaranın doğru olup olmadığını sormuştu. Doğru olduğunu söyleyince kısa bir sessizlik olmuş, ardından da özür dileyerek konuşmaya başlamıştı. Günlerce telefon edip etmeme konusunda kararsızlık geçirdiğini, numaramı da 118'den öğrendiğini söylemişti. Benden posta adresimi rica ediyordu. Tutulup kalmıştım. Kibarlığı ve genizden gelen biraz da boğuk ses tonu beni öylesine etkilemişti ki adresimi ne amaçla istediğini bile soramamıştım. Telefon kapanınca da kendime kızmıştım. Adresimi vermekle aptallık etmiştim. 2 gün sonra Bulut Kargo şirketinden aramışlar. Adıma gelen bir paket olduğunu söylemişlerdi. Paketten adını daha önce duymadığım S. Kumru'nun imzasını taşıyan bir roman çıkmıştı. Kitabın yayıncısı bilinen bir yayınevi değildi. Kötü bir kapak tasarımı vardı. Arka kapakta ve içinde yazarla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Dostça diye imzalanmıştı. Paketi gönderen S. Kumru değildi. Kitabı imzalayanın da yazarı mı yoksa bana gönderen kişi mi olduğunu anlayamadım. Kalın bir roman sayılmazdı. Hatta uzun öykü bile denebilirdi. O gün kargo şirketinden çıkar çıkmaz hemen eve dönmüştüm. Park alışkanlığı daha sonra başlamıştı. Kitabı hemen okumak istiyordum. Öyle meraklanmıştım ki önemli bir işim bile olsa iptal eder eve koşardım. Kargo şirketiyle evimin arası yakın sayılmasına karşın bir dolmuşa atladım. Bindiğim dolmuşta zaman geçmek bilmedi. Oturduğum yerde romanı evirip çeviriyor, sayfalarını karıştırıyor, bir ipucu arıyordum. Ama ilk sayfadan başlayıp okuma zevkini eve bırakmıştım. 15 dakika sonra evdeydim. 3 kat merdiveni soluk soluğa tırmandım. Her zamanki gibi evimin sessizliği karşıladı beni. Öğle sonrasının dingin saatleriydi. Ne sokak satıcılarının bağırtıları, ne de okuldan çıkan öğrencilerin çığlıkları vardı. Önce çaydanlığı ocağa yerleştirip altını yaktım. Radyoda hafif müzik yayını yapan bir istasyon buldum ve pencerenin önündeki koltuğa yerleştim. Kitap elimdeydi. İlk sayfasını açtım. Dostça yazıyordu. İkinci sayfaya ise dost bildiklerime diye bir not düşülmüştü. Okumaya başladım. Basit bir kurgusu olan sıradan bir romandı. Kendinden oldukça yaşlı ve evli bir erkeğe aşık olan bir kadının öyküsü anlatılıyordu. Kadın henüz 17'sindeyken bu adamla bir ilişkiye girer ve ondan gebe kalır. Yaşadığı tutucu çevrede bu çocuğu doğurması ve yetiştirmesi olanaksızdır. Ailesine de durumu açıklayamayan genç kız, uzak bir akrabasının evine sığınır ve çocuğunu doğurur. Uzak akrabası olan genç kadın, hem Merih'e hem de çocuğuna kucak açmış olsa da bebeği yanlarında tutmaları olanaksızdır. Genç kadının adı Merih. Yine de 2 yaşına gelene kadar kızına bakar. Ancak akrabası bebeği evlatlık vermesi ve eğitimine devam etmesi yolunda etkiler onu. Merih bir gün bebeğini çocuk esirgeme kurumunun kapısına bırakıp o deniz kentinden ayrılır. Roman bundan sonra 25 yıl sonraya atlar. Merih artık 40'lı yaşlarını sürmektedir. Bir erkekle tanışır ve onca yıldan sonra ilk kez yeniden aşık olur. Kendisi 44 yaşındadır. Erkekse, yani Selim, 25. Genç kadın bu arada güçlükle de olsa eğitimini tamamlamış, zaman içinde bir reklam şirketinde yönetici olmuştur. Selim ise bir rastlantı sonucu reklam filminde oynamak için seçilmiş bir şairdir. Başka bir işi yoktur genç adamın. Şairlik para getirmediği için karşısına çıkan fırsatları değerlendirmekte, reklam filmi oyunculuğunun yanı sıra yayın evlerinde düzeltmenlik yapmakta, öğrencilere ders vermek gibi becerebildiği bütün işleri kabul etmektedir. Bir de kız arkadaşı vardır ama aralarındaki ilişki son derece yüzeyseldir. Selim, reklam filmi için gittiği şirkette Merih ile tanışır. Başta iş ilişkisinin dışında bir şey olmaz aralarında. Hatta birbirlerinden hoşlanmazlar bile. Merih'in buyurgan tavırları, Selim'in dikbaşlılığı bir gerginlik doğurur. Bu anlaşmazlık zamanla yerini derin ama umarsız ve acı veren bir aşka bırakır. Kıskançlıklar ve güvensizlikler aşklarını yaralar. Selim, Merih'i bir türlü sevgisine inandıramaz ve birbirlerinden koparlar. Kaba çizgileriyle romanın olay örgüsünden anımsadıklarım bunlar. Bir de oldukça amatör bulduğumu anımsıyorum. Hatta ne kadar ilkel bir roman diye düşünmüştüm. Paket Ankara'dan gönderilmişti. Üzerinde Özgün Özgür'ün adı ve açık adresi vardı. Büyük olasılıkla takma bir attı. Özgün Özgür ile S. Kumru aynı kişi de olabilirdi. Gönderdiğine göre bir değerlendirme yapmamı bekliyor olmalıydı. Haftada bir gün kültür sanat sayfası önemsenen bir gazetede kitap tanıtım yazıları yazıyorum. Eleştirmen değilim, yalnızca tanıtım yazıları bunlar. O nedenle kitabın bana gönderildiğini düşünmüştüm. Böyle bir kitaptan söz etmem mümkün değildi. Özgün Özgür'ü de, gönderdiği S. Kumru'nun romanını da aklımdan çıkarmıştım ki, kargo ile gönderilen yeni bir paketle kafam iyice karıştı. Paketi açınca bu kez amatör bir yazarın kitabıyla değil, Lawrence Durrell'in Afrodit'in Başkaldırısı romanıyla karşılaştım. Kitabın ilk sayfasına "Yalnızca paylaşmak istedim, sevgiyle dost" yazılmıştı. Kitabı karıştırırken altı kırmızı kalemle çizilmiş satırlar gördüm. Yaşamda yaklaşık iki kere her şeyi değiştirme fırsatını yakalarsın. Öte tarafa atlama fırsatını. Ama bir anlık duraklama yüzünden elinden kaçar. Ne kadar uğraşırsan uğraş, delilik, mutluluk ya da ölüm için bir açıklama bulamazsın. İnsan özlemini efsaneleştirmemeli. Kimdi bu kadın ve benden ne istiyordu? Adı Özgün Özgür müydü? Sanmıyorum. S. Kumru muydu? Onu da sanmıyorum. Çapraz romanını o mu yazmıştı? Onu da pek sanmıyorum. Durup dururken bana dost diyecek, beğendiği kitapları gönderecek kadar uçuk bir kadındı. Üstelik aramızda 18 yıllık bir yaş farkı. Bir ara bana yaşını söylemişti. İlk kez kitap yerine bir resim çerçevesi çıkmıştı paketten. Çerçeveyi salondaki büfenin üzerine koydum. Boş bir çerçeve tuhaf duruyordu. Ama nedense onun gözümün önünde olmasını istemiştim. Neydi bu çerçevede bana tanıdık gelen acaba? Eskilerde kalmış, anımsayamadığım, hoş olmayan bir anı mı? Gözlerim çerçevede, ayakta dikilip kalmıştım. Telefonun sesiyle irkildim. Dostun sesini duyacakmışım gibi koştum. Annemdi. Nasılsın yavrum? Gündüz de aradım, yoktun. İyiyim anneciğim, işlerim vardı, yeni döndüm. Yine unuttun değil mi? Neyi anne? Bana uğrayacaktın ya, hani şu arka odayı. Ah anne, gerçekten tamamen aklımdan çıkmış. Yarın gelsem olur mu? Tamam kızım, yarın gel. Ama sabahtan gel, kahvaltı ederiz. Sabah olmaz anne, yetiştirmem gereken bir yazı var. Öğleye doğru gelirim. Annemin sevgi dolu sözcükleri, benim iyi geceler dileklerim. Sonunda telefonu kapatabildim. Unutmuşum işte. Mutfağa geçip bir kadeh şarap doldurdum. Televizyon açtım. Akşam haberleri başlamıştı. Rastgele seçtiğim bir kanalda defileye çıkacak bir manken gibi hazırlanmış bir genç kadın haberleri okuyordu. Ses tonu hoşuma gitmedi. Başka kanala geçtim. Yeni bir şey yoktu. Ne bekliyordum ki? Gözüm yine çerçeveye gitti. Anne, benim bebeklik fotoğrafım yok mu? Var ya, işte bunlar ne? Ama ben orada kocamanım, bebek değilim ki. Bebeklik fotoğrafların da vardı ama taşınırken kayboldu. Resim çerçevesi beni allak bullak etmişti. Dosttan Kitap ve kısa notlar dışında bir şey almamıştım bugüne kadar. Gönderdiği kitaplardan ve yanına eklediği kısa notlardan onu biraz olsun tanımaya başlamıştım. Beklentilerimiz, zevklerimiz, duygu ve düşüncelerimiz, tepkilerimiz tuhaf bir biçimde örtüşüyordu. Kitaplar aracılığıyla yaşamlarımız arasında bir köprü kurmuştuk. Ama şimdi bu çerçeve. Ertesi sabah uyandığımda yağmur yağıyordu. Yataktan kalkmadan bir süre cama vuran yağmurun sesini dinledim. Ne güzeldi böyle ana rahminde yatar gibi sıcacık yatağın içinde kıvrılıp yatmak. Ama kalkmam gerekiyordu. Kalkıp perdeyi açtım. Donuk bir aydınlık doldu odama. Mutfağa gidip çaydanlığın altını yaktım. Salona döndüğümde gözüm boş çerçeveye takıldı. O anda aklıma mektup geldi. Bir kez daha okumak istedim. Ceketimin ceplerini aradım, yoktu. Parktaki banktan kalkarken cebime koyduğumu çok iyi anımsıyordum. Bulamayınca çantamın içini didik didik ettim. Ama yoktu işte. Parkta düşürmüş olmalıydım. Çok üzüldüm. Öğlene kadar evde çalıştım. Ama aklım mektuptaydı. Dosttan gelen mektupları saklıyorum. Hepsi de gelen kitaplarla birlikte yatak odamda. Başucumdaki komodinin üstünde duruyor. Gidip arasam bulabilir miyim acaba? Bulsam bile yağmurun altında artık okunamaz ve saklanamaz bir hale gelmiştir. Kafam başka yerde olmasına karşın yazımı kısa sürede bitirebildim. Anneme gitmeden önce gazeteye uğrayıp bırakacaktım. Annemin beni yemeğe beklediğini biliyordum ama uzun boylu bir şeyler yiyecek havada değildim. Tam evden çıkıyordum ki durakladım. Salona dönüp bir kağıt aldım ve dosta kısa bir not yazdım. Ona göndermek üzere ayırdığım kitapla birlikte bir paket yaptım. Bulut Kargo'nun bürosu yolumun üzerindeydi. Gazeteye giderken uğrayıp verebilirdim. Dışarı çıktığımda yağmur dinmişti. Kargo şirketine girdiğimde o kısa boylu kadını göremedim. Rahatladım. Bankonun arkasındaki zayıf, esmer kıza paketi uzattım. Hiçbir soru sormadan işlemi yaptı. Paramı ödeyip kapıya doğru yürüdüm. Kadına yakalanmamak için acele ediyordum. Tam kapıdan çıkmıştım ki bir dakika diye arkamdan biri seslendi. Dönüp baktım, oydu. O kısa boylu kadın. Demek beni gözlüyordu. Bir dakika dedi, gözlerini gözlerimden kaçırarak. Sanırım bunu siz düşürdünüz. Elime bir zarf tutuşturdu. Sonra hızla dönüp büroya girdi. Şaşkınlıkla zarfı açtım. Parkta düşürdüğüm mektup vardı içinde. Bir süre ne yapacağımı bilmez bir durumda öylece kaldım. Bu kadın beni mi izlemişti? Mektubu düşürdüğümü görmüş, daha doğrusu o ana dek beni gözetlemiş, uzaklaştığımda ise mektubu alıp okumuştu herhalde. Buna hiç hakkı yoktu. Öfkelendim. Geri dönüp ona haddini bildirmeliydim. Ama o zaman da onun istediği biçimde davranmış olmaz mıydım? Bir iletişim kurmak istiyor, bunun için de aklınca bir takım yollar deniyordu. Sinirlerime hakim olmalı ve kayıtsız kalmalıydım. En etkili yol buydu. Eve döndüm. Bir kahve hazırlayıp koltuğa yayıldım. Bugün anneme gitmek istemiyorum. Hazır değilim. Daha doğrusu gücüm yok. Bir şeyler uydurur, gönlünü alırım. Çerçeve tam karşımda. Boş. İçim gibi boş. Huzursuzluğumun nedeni ne o kısa boylu kadın aslında, ne de annemin benden beklediği o angarya iş. Dönüp dolaşıp bu çerçeveye takılıyorum. Dost bu konuda yardım etmeyeceğini yazıyor. Onu ben bulacakmışım. Elimde ne var? Onun gönderdiği kitaplar, altları çizilmiş satırlar ve kısa mektuplar. Onları bir kez daha gözden geçirmem gerekiyor. Ondan gelen kitaplardan birindeki altı çizilmiş satırlar geliyor aklıma yine. Paul Auster'in Yalnızlığın Keşfi adlı kitabı. Yaşadığı sürece hep olduğundan başka bir yerde, burasıyla orası arasında, belirsiz bir noktaydı. Ve başka birinin yalnızlığına girmenin olanaksız olduğunu anlıyorum. Bir başka insanı az da olsa tanıyabileceğimiz doğruysa, bu ancak o kişinin kendini tanıtmak istediği ölçüde gerçekleşebilir. Kalkıp annemin telefonunu çevirdim. "Sen misin?" dedi. "Bir şey yemeden gel, sana sürprizim var." "Bugün gelemiyorum anne." Kısa bir sessizlik oldu. "Lütfen anne, önemli bir işim çıktı. Karşıya geçmem gerekiyor. Yarın söz, sabahtan gelirim. Sürprizini bir gün saklayıver." "Eh, madem önemli bir işin çıktı," dedi. "Canını sıkma sakın," dedim. "Hadi, seni öpüyorum." Telefonu kapayınca sigara yaktım. Son zamanlarda annemle konuşmanın ardından içimin daraldığını hissediyorum. Yalnız biliyorum, canı sıkılıyor. Onu da biliyorum. Ama daha fazla zaman ayıramıyorum ona. Ayrı evlerde oturma kararı verdiğime çok memnunum. Dosttan gelen kitapları ve mektupları çıkardım. Birden canım şarap içmek istedi. Günün bu saatinde pek alışkın olmadığım halde. Mutfağa gidip bir kadeh beyaz şarap doldurdum. İlk gönderdiği kitaptan başlamaya karar verdim. Çapraz romanını alıp karıştırdım. Bu kitapta altı çizilmiş hiçbir satır yok. Öyle ya, daha sonra gönderdiği kitaplarla bunun arasında belirgin bir nitelik farkı var. Çaprazı bütün ilkelliğine karşın yeniden okumam gerekiyor. Kitabı alıp koltuğa oturdum. Yeni bir sayfaya geçme isteği duymadığım bu romanda dostun ne bulduğunu, dahası bir dostluğu başlatmak için neden bu kitabı seçtiğini anlayamıyordum. Birden gözlerim şu satırlara takıldı. "Bu senin için," dedi Mary. "Nice mutlu yıllara." Selim gülümseyerek baktı Mary'in gözlerine. O günkü tartışmadan sonra her şeyin bittiğini düşünmüştü. "Beni utandırdın," dedi. "Lütfen," dedi Mary, elini hafifçe Selim'in eline dokundurarak. "Paketi burada açma." "Peki," dedi Selim. Ama merak içindeydi. Merih'ten ayrılır ayrılmaz bindiği takside paketi sabırsız elleriyle açtı. Küçük bir resim çerçevesiydi. Bordolu, yeşilli, dört köşe derin bir çerçeve. Başımı kaldırdım. Romanda tanımlanan çerçeve karşımda duruyordu. İlk okuduğumda hiç önemsemediğim, bana hiçbir şey söylemeyen bir ayrıntıydı. Şimdi ise somut olarak gözlerimin önündeydi işte. Romana biraz daha devam ettim ama dikkatimi çeken başka bir şey bulamadım. Hava kararmıştı. Kalkıp pencereden dışarı baktım. Evlerin ışıkları birer birer yanmaya başlıyordu. Sokakta oynayan çocuklar çekilmiş, mahalle bakkalının ve tüp gazcının önü boşalmış, sokak lambaları solgun ışıklarıyla ıssız sokağı aydınlatmaya başlamıştı. Hüzünlü ve yalnız bir akşam daha başlıyor diye düşündüm. Annem geldi aklıma. Neden onunla birlikte değildim? Neden aynı evi paylaşmıyorduk? Ta ilk gençliğimden beri onunla aramda durduğunu hissettiğim duvar hep yerinde kalmıştı. Bana karşı hep tutuktu annem. Dürüst olmadığını seziyordum zaman zaman. Ya da bana öyle geliyordu. Anne, ben küçükken çok ağlar mıydım? Evet, galiba. Galiba ama hatırlamıyor musun? Ağlardın. Birden sokağın köşesinde duran bir karaltı çarpıyor gözüme. Bir çocuk mu, yoksa kısa boylu biri mi? Kısa boylu bir kadın galiba. Kısa, kısacık. Neden gözüm takılmıştı ona? Birini mi andırmıştı? Başını kaldırmış, benim olduğum yere bakıyor gibi geldi bana. Nedenini bilmeden anahtarlarımı alıp fırlıyorum evden. Ama köşede kimse yok. Sabah erkenden Bulut Kargo'dan aradılar. Bir paketim varmış. Bu kez yürüyerek gittim oraya. İçeri girdiğimde gözlerim kısa boylu kadını aradı. Göremedim. Esmer genç kadın ise yerindeydi. Arkadaşınız yok muydu? Semra Hanım mı? Yok. Daha doğrusu işten ayrıldı. Ne zaman? Bu sabah telefon etti. Ankara'ya yerleşecekmiş. Tuhaf doğrusu. 30 yıl çalış, sonra da bir telefonla emekli olmak istediğini söyle. Ben nasıl kalkacağım bunca işin altından? Sustum, şaşkındım. Gözümün önüne dün akşamki karaltı gelmişti. O muydu acaba? Bana veda etmek mi istemişti? Saçmalıyordum. Paketimi alıp çıktım oradan. Eve kadar bekleyemedim. Hemen kapının önünde açtım. Paketin içinde bir bez bebek vardı. Pembe elbiseli, sarı saçları iki örgülü bir bez bebek. Eski görünümlüydü. Elbisesi solmuş, yüzünün hatları silikleşmişti. Hiçbir şey anlayamamıştım. Çocukluğumdaki bebeklere benziyordu. Hatta benim bebeklerimden birine. Anne, bu bebeği kim almıştı bana? Kim mi? Hatırlamıyorum. Anne, nasıl hatırlamazsın? Ya sen almışsındır, ya babam, ya da anneannem. Unuttum kızım. Eve dönerken düşünceliydim. Yarına yetiştirmem gereken bir yazı vardı. Üstün körü bir şeyler karaladım. Bu sefer de böyle olsun diye düşündüm. Dosta bir şeyler göndermek istedim. Gidip kitaplığımın karşısında durdum. Bir anı kitabı göndermek geldi içimden nedense. Ne olabilirdi? Sonunda bir Avrupalı yazarın sürgün yıllarını anlatan bir anı kitabını seçtim. Ben çok sevmiştim. Belki o da severdi. Pakete bir de not ekledim. Madem ki eskilere gittiniz, biraz orada oyalanalım mı? Ertesi sabah evde çalıştım. Gazeteden aradılar ve yeni bir yazı istediler. Olur dedim ama kafamı toplayabileceğime emin değildim. Öğlene doğru annem telefon etti. Yemeğe geliyorsun değil mi? Geliyorum anne, ama biraz gecikebilirim. Bir yazı yetiştiriyorum da. Olsun, bekliyorum. Yazıyı tamamladım. Giderken içimden anneme bir buket çiçek almak geldi. Çiçekleri çok severdi. Anne, bu resimdeki çiçeklerin adı ne? Leylak. Bu bahçe neresi? Anneannemin evinin bahçesi. Peki bunlar kim? Benim arkadaşlarım. Ben onları tanıyor muyum peki? Hayır, sen doğmadan önce o evden taşındık biz. Onlar o mahallede kaldılar. Neden? Cevap yok. Annem yine bir sürü şey hazırlamıştı. Gönlünü almak için yemeklerini övdüm. Oradan buradan konu bulup sohbet ettim. Ama keyfinin yerinde olmadığını anlamıştı. Yemekten sonra salonda otururken gözüm büfenin üzerindeki fotoğrafa ilişti. Benim küçüklüğümde çekilmiş bir fotoğraftı bu. Annemin kucağında oturuyordum. Elimde bir bebek vardı. Pembe elbiseli bir bez bebek. Pembe elbiseli ve sarı saçlı. Birden dona kaldım. Paketten çıkan bebeğin neden bana tanıdık geldiğini şimdi anlamıştım. Benim bebeğimdi o. Nasıl anlamamıştım bunu ilk görüşte? Yüzüm bembeyaz kesilmiş olmalı ki, annem hasta mısın diye sordu. Yo dedim, hasta değilim. Ama birden çok önemli bir işimi unutmuş olduğumu hatırladım. Eğer izin verirsen hemen eve dönmem gerekiyor. Koşar adımlarla çıkıyorum annemin evinden. Bir dolmuşa atlayıp eve dönüyorum. Basamakları ikişer ikişer atlayarak dairemin kapısına geliyorum. Telaştan anahtarı yere düşürüyorum. Sonra alıp güçlükle kapıyı açıyorum. İçeri girdiğimde bir değişiklik hissediyorum. Odaları dolaşıyorum tek tek ama bir şey bulamıyorum. Ama yine de farklı bir şey var evde. Bir koku mu? Yoksa ben yokken biri mi girmişti içeriye? Gidip yemek masasının başına oturuyorum. Bebeği önüme koyuyorum. Birden gözüm karşımdaki çerçeveye takılıyor. Boş değil. İçine bir fotoğraf konmuş. Kalkıp çerçeveyi elime alıyorum. Fotoğrafta iki genç kadınla iki yaşlarında bir kız çocuğu var. Çocuğu kucağına oturtup ona sımsıkı sarılmış kadını tanımıyorum. Aralarında duran ise hiç yabancı değil bana. Ötekinden yaşça büyük olduğu belli oluyor. Çok kısa boylu bir kadın. Dikkati çekecek kadar kısa boylu ve küçük elli. Çocuk benim. Elimde pembe elbiseli bir bez bebek tutuyorum. İstanbul doğumlu. 1995'ten bu yana Can Yayınları'nın yayın yönetmeni. Almanca ve İngilizce'den çok sayıda çevirisi var. Bez Bebek yayınlanan ilk öyküsü.